Ayrım 10. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 117. Neden seçim yok? Amerika için durum açıktı. Castro iktidara seçim yoluyla gelmemişti. Ülkeyi yönettiği aylar süresince hiçbir zaman seçmen kitlesine danışmadı. Seçmenlere ne kadar uzak bir tarihte olursa olsun, ne kadar serbest olursa olsun, hatta ne kadar daha geciktirebilecek olursa olsun, ileride yapılacak bir seçimden söz edecek kadar bile bir nezaket göstermedi. Kısacası düpedüz bir diktatörlük. Amerikan vatandaşları kendi kurumlarına derin bir şekilde bağlıdırlar. Özel teşebbüs ve parlamenter yönetim onların gözlerinde demokrasinin iki kaynağıdır. Ya bunlara sahipsinizdir ya da şüphesiz bu faşizm veya komünizmdir. Onlar için kendilerinkinden farklı olan bütün rejimler aynıdır. Basın bu fırsattan yararlandı. Robin Hood hikayesi artık bitmişti. Korkutulan halk Robin Hood'un yerine bir Hitler'in geçtiğini gördü ya da bir Stalin. Hangisini isterseniz. Fidel onları daha da tedirgin ediyordu. Çünkü başa gelir gelmez 1940 anayasasını yürürlüğe koymuştu. Kıtadaki gazeteler bunu niye yaptı diye soruyorlardı. Uygulamadığına göre neden? Gerçekten bu saygıdeğer belge seçimle gelen bir parlamentoyu ve ona karşı sorumlu olan bakanları öngörüyordu. Fakat yeni rejimde seçilmiş ya da seçilmemiş bir parlamentonun en ufak bir izi bile yoktu. Bakanlar vardı, belki de bunlar sorumluydular ama kime karşı sorumlu olduklarını kimse bilmiyordu. Kuzey'in püritenleri bu ilkenin ilanı karşısında hiddetten çıldırıyorlardı. Fransa'da kusurun erdeme gösterdiği saygı dediğimiz şeyi onlar ikiyüzlülük olarak görüyorlardı. Bu anayasa göstermelikti. Bu anayasa birçok kereler onu formüle eden despot tarafından çiğnenmişti. Şimdi ilkini kovan diğer bir despot onu ortaya çıkarmış, şan ve şerefini iade etmişti ama sadece onu bu kez kendisi çiğnemek için. Yankilere göre bir demokrasi fikrine sahip, onlara göre pratikte değilse bile hiç değilse teoride iktisat siyasetten gelir. Bundan çıkan sonuç şudur. ABD başkanı kendisine serbestçe oy veren özgür bireylerden oylarını istemiştir. Onları kendi partisine bağlı tutmak için bireysel özgürlüğü ve dolayısıyla kişisel mülkiyeti koruyacaktır. Bir diktatörün varisi olan ve kendisi de bir diktatör olan Castro'nun özgür oylara kaprislerini denetleyecek bir meclise ihtiyacı yoktur. Halkın rızasıyla yönetmeyi küçümser, sadece itaat ister. Bir darbede ada kendi malı haline gelmiş, özel mülkiyetine girmiştir. Kısacası parlamenter demokrasi, ürünlerin özel mülkiyete konu olmasını sağlayan vasıtaları yaratır, korur ve artırır. Bu düşünürlere göre bütün malların tek bir elde toplanması demek olan diktatörlükse sosyalizmi getirir. Yanlış anlamaların kaynağı buradadır. Castro ve arkadaşları bunun tam aksi inanca sahipler. Küba halkı çok özlü bir demokrasiye sahiptir. Yakında bu çok açık olarak görülecektir. Ancak yarı sömürgeler, hatta çok yakın bir tarihte bağımsızlıklarını kazanmış olanları bile bağlı oldukları sömürgeci ülkenin soylu idealizmine sahip değillerdir. Duvarlarında yabancı neon lambalarının meydana getirdiği külfetli ve ışıklı akıntıya baktıkça, şeker kamışını, yoksulluğu, köleliği ve güçsüzlüğü birbirine bağlayan bağları düşündükçe, genç Kübalılar yavaş yavaş fakat gittikçe daha emin olarak iktisadın siyaseti belirlediğini düşünmeye alışıyorlar. Bu konuda hiçbir doktrine sahip olmadıklarını açıkça bilelim. Doktriner olanlar kıtadaki püritenlerdi. Püritenler genellemeler yapar, soyut insanların zevki budur. Ama Kübalı devrimci hiçbir zaman genelleme yapmaz. Tek ve özel sorunu ada ve adada ne yapılması gerektiğidir. Ona deyin ki Avrupa'da, Afrika'da derhal yapılması gereken üretimin artırılmasından önce siyasi rejimin kurulmasıdır. Sizi ilgiyle dinleyecek ve hiç şüphesiz size inanacaktır da ama varacağı sonuç da basit olacaktır. Burada tam tersinin yapılması gerekir. Ya da hatta hiçbir şey söylemeyecektir. Onu anladığınızı bilir ve adada meseleleri anlamak devrimcilerin inançlarını paylaşmaktır. Her şeyden önce şu inancı. Küba'da güdümlü bir ekonomi vardır çünkü şartlar bunu gerektirmektedir. New York'ta, Washington'da sadece güdümlü, Fransızca'da dirigizme, sözcüğü bile bir skandal yaratmaya yeter. Bu nedenle mülkiyet rejimi hakkında hiçbir fikri olmayan bu hükümeti komünist olarak nitelendirmek gibi garip bir alışkanlık edinmişlerdir. Amerika'daki arkadaşlarımla bu meseleyi tartışacak olsam ilk olarak onları şöyle ikaz ederdim. İlkeler hakkında tek bir söz etmeyeceğiz. Bu meselenin ilkelerle ilgisi yoktur, incelenmesi gereken mevcut durumdur. Az gelişmişlik milli ekonominin basit bir bozukluğu olarak tanımlanmamalıdır. Az gelişmişlik geri bir ülke ile onu bu gerilik içinde tutan büyük devletler arasındaki karmaşık bir ilişkidir. Zincirlerinden kurtulan yarı sömürge, bağlı olduğu eski sömürgeci ülkenin kızgınlığı karşısında yeniden kendini sefaletin içinde bulur. İçinde bulunduğu kıtlıktan ya kısa zamanda kurtulacaktır ya da tekrar bağımlılığa düşecektir. Bunun başka yolu yoktur. Büyük devlet, sihirli bir değnekle bütün emperyalist amaçlarından arıtılsa bile, kurtarılmış olan sömürge ya da kendini kendi öz güçlerine dayanarak kurtaracaktır ya da kendini tekrar eski sömürgeci patronunun ellerine bırakacaktır. Az gelişmişlik iki millet arasında şiddetli bir gerginliktir. Gerginliğin derecesi birinin ötekine göre olan geriliğiyle ölçülür. Bütün dünyadan tecrit edilmiş uyuyan bir ada 1960 yılında 1900'de yaşadığını hayal ediyor derken uyanıyor, komşusunun saatinin ilerlediğini ve 1960'da yaşanması gerektiği gibi yaşadığını görüyor. Bütün hikaye 60 yıl geri oluşmuş. Ve Küba'nın tek sorunu bu geriliğin nasıl aşılacağıdır. Geride kalan bugün için bu yarım asırlık handikapla yola çıkıyor. Ayakta durmakta zorluk çekmektedir ve en öndeki birliği çok uzaklarda toz bulutu içinde görebilmektedir. Fakat varması gereken birlik de budur. Bu zavallı adamın herkesten daha hızlı koşmak zorunda olması demektir. Ada bir cehennem hayatı yaşamak zorundadır. İmal edebileceği mallardan bir tanesini bile üretmede geri kalacak olursa bunu New York'ta ya da Chicago'dan getirtmek zorunluluğunda kalacaktır. Bu, yavaşlatılması olanaksız bir gerilemenin başlangıcı olur. Büyük toprak mülkiyetine, şekere, köleliğe geri dönerler. Bundan dolayı ne yapılırsa yapılsın, yarı sömürgeliği izleyen bu dönemde Küba üretimi bir iktisatçının ideal modeline uygun olarak gelişemez. Her alanda iyi niyetin varlığını kabul edecek olsak dahi, ileride sağlanacak olan üretimin hızı ve temposu, özellikle kalkınma hızındaki artış, daha başlangıçtan itibaren Küba'nın sömürge geçmişi, devrimci bugününü ve dünyanın diğer uluslarının Küba'ya karşı izleyecekleri politika tarafından şartlandırılacaktır. Che Guevara bana, bizden fikirler bir doktrin, tahminler istiyorlar dedi. Ama unutuyorlar ki biz baskıya karşı tepki olan bir devrimin içindeyiz. İnisiyatifin elinde olmadığını anlatmak istiyordu. Amerika ile olan ilişkilerinde Kübalı liderlerin aldıkları bütün tedbirler her zaman karşı tedbirler oluyordu. Bunun böyle olacağı da zaten beklenirdi. Bir yandan 6 milyon 600 binlik nüfusuyla küçük bir ülke, öte yanda 200 milyona yaklaşan nüfusuyla büyük bir ülke. İkincisinde fert başına düşen milli gelir birincisine nazaran 5 misli fazla. Baskı altındaki bu ekonomi için Amerika en büyük baskı unsuru. Bir an için Santa Claus'a, Noel Baba, inanalım ve Amerika'nın suçsuz olduğunu kabul edelim. Bu varsayımda bile makinalarını durdurmadıkları takdirde Pittsburghlu ve Detroitli sanayiciler her an için Küba'nın geri kalmışlığından yararlanmak durumunda olan bir tehdit teşkil ediyorlar. Ve bu yüzden Küba'da bir olağanüstü hal, yani neredeyse ölçülebilir bir hayati tehlike yaratıyorlar. Bana öyle geliyor ki bugün Avrupa'da Küba'nın şartlarının planlı bir ekonomiyi gerekli kıldığını teslim etmeyecek tek bir liberal bulunamaz. Amerika'nın aşırı endüstrileşmişliği planlı ekonomiyi bu tarımsal ada için zorunlu kılıyor. Devrimci hükümet gerçeğin baskısına boyun eğiyor, her gün bir tehdide karşı çare arıyor, yabancı tehdidini Küba ekonomisinin bir gereği haline dönüştürüyor. Harcanması gereken çabayı hangi sektörün çok yakın bir tehlike altında olduğunu herkese anlatıyor. Zaten başka türlü nasıl olabilir? Henüz doğmakta olan endüstrinin sermaye istediği bir sırada adanın parayı denize atmaya hakkı var mıdır? Endüstrileşmenin herhangi bir şekilde talih eseri olarak orada burada birinin kafasındaki kaprisle ve cebindeki pesolarla gerçekleşmesine göz yumulabilir mi? Hayır. Ülke gücünü artık boşuna israf edemez. Tarımın kendisi farklı bir planlamayı gerektirmektedir. Toprak reformundan sonra toprağa kimin sahip olduğunun önemi kalmadı. Önemli olan çeşitli ürünlerin üretilmesine dayanan tarım yaratıldıkça milletin bir tüm olarak bireysel ya da kolektif toprak sahibinin ne ekmesi gerektiğine karar vermesiydi. Elbette millet hiç kimsenin seçmediği, vekalette vermediği toprak reformu enstitüsüdür. Fakat ülkenin dolar ve şeker hazımsızlığından ölmekte olduğu anlaşıldığı zaman ona başka gıdalar sağlanması ve bunların da ya kendi toprağından elde edilmesi ya da ölüme terk edilmesi gerektiği anlaşıldığı zaman İran'ın hiçbir vekalete dayanmayan, Castro'dan değil ama çıplak zorunluluklardan kaynağını alan teknik bir egemenliğe sahip olduğu kabul edildi. Bu organ ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Hepsi hükümete bağlı, başka kurumlarda vardır ve olacaktır. Yaratılmak istenilen her şeyin ayrıntılarına kadar düzenlenip yönetilmesini kavrayabilmek için tümü kapsayan bir düşünceye gerek vardır. İşçilerden sırtlarına fazla çalışma yükünü yüklemeksizin en büyük verimi elde edebilmek için modern tekniklerin geçici olarak elde olmadığı bu zamanlarda tek bir yol vardır: örgütlenme. Tek ve sürekli bir akım, üretim ilişkilerini ve yapılarını yeniden düzenleyecektir. Bu yeniden düzenlemeyi, bilgiyi ve iktidarı elinde tutan bir planlama grubu değil de kim yapacaktır? Fakat Amerikalı Puritanlar istisnai hallere ve bu suçu hafifletecek şartlara bakmaksızın bütün planlı deneyleri mahkum ederler. Onların gözünde sadece diktatörler iktisadi gücü kendi ellerinde toplamayı düşünebilirler ve bunun nedeni hali hazırda bütün siyasi gücü gasp etmiş olmalarıdır. En liberal Amerikalılar bile merkezi bir ekonominin gerçek demokrasiyle biraz olsun bağdaşabileceğini asla kabul etmezler. Bu sarsılmaz bir ilkedir. Ama bu yanlış anlama daha da köklüdür. Çünkü iyi niyetli bir yanki Kübalılara şöyle diyecektir: peki hükümetinizin planlamayı seçimle gelmiş bir meclisle el ele yürütebileceğini ispat edin bize. Bu temelinde planlama diktatörlüktür anlamına gelir. Fakat size bir tercih yapma imkanı tanırlar. Yürütme organının ataklığını yasamanın aklı başındalığı ile denetleyin. Hayır, bu tekrar Küba'daki uygulamanın tam karşıtıdır. İktisadın her şeyden önce geldiğinden emin olan Kübalı liderler, planlamanın uygulandığı alanlarda halkın özgürlüğünü de yaratmak istiyorlar. Halk egemen özgürlüğünü İlk önce dükkanlarda ve tarlalarda gerçekleştiremezse hiçbir zaman özgür olamayacaktır. İran'ın başkanı Yüzbaşı Antonio Nunes Jimenez bana şöyle dedi: seçim mi? Neden olmasın? Buna asla karşı değilim. Seçimler konusunda umursamaz tutumumun nedeni bugün için siyasetin ölü olmasıdır. Meselelerimizi bu meselelerin bir an önce çözümlenmesi gerektiğini biliyoruz. Kibarca, İleride yeniden canlandığında, dedi. Tepkisinin ne olacağını görmek için sordum. Niye canlansın? Oldukça ince bir adamdır. Göğsüne kadar inen sakalının üstünde yüzünü buruşturan bir gülümseme var, fakat cevap vermiyor. Bir anlık sessizlikten sonra, demokrasinin niçin hep siyasi yönü söz konusu ediliyor? Bu yönü vardır ve emin olun bunun önemini asla küçümsemiyorum. Ama demokrasinin bu yönü daima en sonra gelir. Seçme özgürlüğü, özgürlüğün bütün niteliklerini kapsamadığı takdirde bir aldatmacadan ibarettir. Ülkenizde işçilerle işverenlerin ilişkilerinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Fakat burada 1 Şubat 1959'a kadar bu ilişkilerin demokratik olmadığını kesin olarak söyleyebilirim. Bugün ada ilerliyor ve insanları kendi haklarının bekçisi haline geldi. Her maşet sallayışı, her çekiç darbesi bizi ilk amacımız olan çalışmada demokrasiye doğru götürüyor. Birkaç gün sonra çıkarılmış olan devrim kanunlarının metinlerini görmek istedim. Belgeler bana verildi ve onlara danıştım. Fakat derhal düştüğüm hatayı anladım. Bunların Küba kurumlarının fihristi olacağını düşünmüştüm. Ama kesin olarak olamayacakları şey de buydu. Gerçekte bu kurumlar yoktu. Devrimin temel kanunlarını koyamayacak kadar genç olmasından değil. Bunun dışında kalan kurumlar devrimden 6 ay sonra ileride talihin bir oyunu ile ortadan kalkacak olsalar bile kendilerini ebedi olarak tanımlamışlardı. Hayır, Kübalılar en kısa zamanda domates tarlalarına, çelik fabrikalarına sahip olmak için çalışıyorlar. Kendilerine kurumlar kazandırmak meselesiyle hiç ilgili değiller. İçinde bulundukları durumun kendilerine ne çeşit kanunlar gerektirdiğini göreceğiz. Herhalde bunların laf değil eylem olduğunu söyleyebilirim. 1940 Anayasası tekrar yürürlükte. Onu uygulama zamanı olmadığına göre neden yeniden kabul edildi? Bu sorunun cevabı basittir. Bu anayasayı canlandırarak devrimciler Kübalıların milli birlik dönemini uzattılar. Bu daha önce de belirttiğim gibi temel amaçlarından biriydi. Fakat yine de onlarla halkın arasında Amerikalı gözlemcilerin çözümleyemedikleri bir ortaklık vardı. Tek bir Kübalı bile aldatılmamıştı. Tek bir kişi bile seçimlerin yapılması için sabırsızlanmıyordu. Hükümetin bu tarihi anıta gerekli saygıyı gösterdiğini bilmek onlara yetiyordu. Fakat çelişmeli bir şekilde anayasaya olan derin saygıları yanı sıra bu anayasanın uygulanmasından doğmuş olan eski rejime karşı da aynı derecede derin bir nefret duyuyorlardı. Onları anlayabiliriz çünkü Fransız tarihinde de aklımıza geldikçe nefretle andığımız seçimle gelen meclisler vardır. Örneğin 1849 meclisleri. Küba'da parlamentolu yönetim uzun bir süre devam etmiştir. Castro yalnız bir defa ıslıklandı. Oriente'deydi. Savaş kazanılmış fakat devrim henüz iktidarı devralmamıştı. Fidel halkı bir toplantıya çağırdı ve bir konuşma yaptı, alkışlandı. Fakat halkın egemenliğinden ve halkın bu egemenliği kullanmasına yarayan kuruluşlardan, özellikle temsili meclisler rejiminden söz ettiği zaman öyle bir tepkiyle karşılandı ki bunun üzerinde durmanın gereksiz olduğuna karar verdi. Ne olursa olsun aklı kullanmak gerekiyordu. Bu insanlar eski temsilcilerini sevmiyorlardı. Aşağılıktan, güçsüzlükten kurtarıldıkları bu anda tekrar maymunların eline teslim edilerek eskiye dönmeyi reddediyorlardı. Genç liderlere gelince bunların parlamenter yönetime karşı olan nefretleri geçmişe, atalarının hoş olmayan tecrübelerine değil, geleceğe, temsili sistemin içinde taşıdığı tehlikeli tohumlara dayanıyordu. Biri bana bizden ne isteniyor diye sordu. Oy vermemiz mi? Asla. Üzüntümüzü iletin. Umarız ki sizin ülkenizde de oylamanın bizi azınlıkta bırakacağından korktuğumuz yolundaki Amerikan uyduruları tekrarlanmaz. Nasıl oluyor da Kübalı liderlerin hem bir referandum yapmalarını hem de bütün siyasi tarih kitaplarınızda olduğu gibi bir referandumun genel bir kurul olarak mevcut durumunun kutsanması olduğunu tekrarlanmalarını isteyebiliyorsunuz? Ülkemizi tanıyoruz ve biliyoruz ki referandum ya da başka türlü bir seçim Castro'ya oyların %90'ını verecektir. Buna inanmamakta serbestsiniz ama biraz bekleyin. Fidel'le birlikte ülkeyi dolaşın, o zaman bizim gibi bunun böyle olduğunu anlayacaksınız. Haklıydı. 2 gün sonra anlamıştım. Daha doğrusu bunun böyle olduğunu gözlerimle gördüm. Daha çok erkendi. Ona sadece şunları söyledim. Diyelim ki verdiğiniz bu orantı doğru olsun. Bu bile bir referandumun gerekli olduğunu göstermez mi? Bir referandum öylesine bir zafer olacak ve bütün düşmanların ağızları öylesini susturacaktır ki, kendinizi böyle bir imkandan neden yoksun bıraktığınızı anlayamıyorum. Tek bir nedenden dolayı dedi. Devrimcilerin zaferini devrimi ortadan kaldırarak kutlamak istemiyoruz. Grubumuzun anlamı nedir? Görüşlerde, eylemde birlik. Tek bir bütün içinde birkaç kişiyiz. Her yerde aynı zamanda bulunan tek bir kişi. Durup dinlenmeksizin bu gerçeği izah ediyoruz. az gelişmiş bir ülke, latifundiyacıların kovduktan sonra üretimi bütün sınıfların ortak dayanağı, ortak çıkarı haline getirilir. Bugün için seçimle gelen bir meclis ne olabilir? Bütün uyuşmazlıklarımızın aynası. Yani artık aranızda bir uyuşmazlık olmadığını mı söylüyorsunuz? Doğrusu grupların ve halkın kendilerini kısır görüş ayrılıklarından kurtarabilmeleri için çalışmanın gerginliği, onların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayacak bir iklim gereklidir. Bereket ki her şey büyük bir süratle yapılmaktadır. Ancak her şeyi onlara bir seçim kanunu getirmek için durduracak olursanız halk yeniden bölünecektir. Çünkü seçimler onları bölmek için icat edilmiştir. Bir seçim kanununun adil sayılabilmesi için grup ve çıkarların ulus içindeki orantılarına göre mecliste temsilini sağlanmasının aranması da bunun kanıtıdır. Ayrıca seçmen seçmek zorundadır. Şu halde hiç değilse iki parti olacaktır. Bu o kadar tehlikeli olmayan yedek bir kadro demektir. Ancak aynı zamanda da ve özellikle yedek bir ekonomi biçimi de demektir. Neden iki ekonomi biçimi olmasın? Böyle bir soru başka bir ülkede söz konusu olabilir ama bizim adamızda ve bugün için asla söz konusu olamaz. Ve bu defa o beni sorguya çekti. Küba'da seçimlerin yapılması için hazırlık yapmanız istenseydi siz ne yapardınız? Seçmen her zaman bulunabilir. Bizi tedirgin eden o değildir. Ama seçilebilecek olanlar. Kağıt üzerinde birden fazla partinin bulunacağını kabul edelim. Çok iyi, çok güzel. Ama gerçek partileri nereden bulacağız? Yerden, kendiliklerinden fışkıracaklarını mı sanıyorsunuz? Bundan çok şüphe ederiz. Ortadan kaybolmada gösterdikleri surete bir bakın. Bazı kurumuş ağaçlar yeniden yeşerecektir. Ortodoks Parti ismen yaşamaya devam etmektedir. Genel merkezi de hala vardır. 40 yaşlarında birkaç kişi ona sahip çıkacaktır. Ama ona bir de program yapmak sizin göreviniz mi? Ilımlı soldan gelen bu burjuva grubu ne kendisini devrimcilerden daha solda bir yere koyacak kırata sahiptir, ne de sağda yer alacak kadar saftır. Devrim geriye döndürülemez. Halkın toprak reformundan vazgeçip eskiye dönmesini isteyecek bir adaya oy vereceği düşünülebilir mi? Gerçek şudur ki bugün Küba'da bir muhalefet olanaksızdır. Devrim kendi eylem birliği içinde kendi sağ kanadına ve kendi sol kanadına sahiptir. Mukavemet hareketinin ve isyancı ordunun savaşçıları devrim içinde birlik olmuşlardır. Her yeni parti daha başlangıçtan itibaren devrimci eylem çerçevesi içinde olmayı temel gayesi ve aracı olarak kabul etmek zorundadır. Bütün adanın amacını kendi programı olarak almaksızın hiçbir şey yapılamaz. Üretimin artırılması. O halde ayrıldığı noktalar nerelerde olabilir? Hepsi için ivedilik aynıdır. Hızla ilerlemek. Her yerde böyle olduğunu göreceğiz. Halk istemeyi öğreniyor. Herkesin hareketi hızlandırmada bir çıkarı var. Seçmenlere bugünkü liderlerden daha yavaş davranacağını ilan ederek kendini devrimci gruptan ayıran bir aday bulunabileceği düşünülebilir mi? Ortadan kaybolmaksızın kendini değerlendiren ayırmanın tek yolu daha da hızlı olmaktır. Ama iktidardaki çocuklar gerçekten çok hızlı. Üstelik 17 aylık bir deneyimleri de var. Hele biri onların hızına ulaşmayı denesin. Bunu denemek bile güçtür. Yarın bir seçim yapacak olsak, birkaç parti Kübalıların oylarını almak için entrikalar çevirse, yine de seçim yapmak çok kolay olacaktır. Bir yanda şanından, çabalarından ve elde ettiği sonuçlardan yararlanabilecek etkili, ünlü, başına buyruk bir grup. Öte yanda kundaktan yeni çıkmış, hiçbir iktidar tecrübesi olmayan, soyut vaatlerden başka verecek hiçbir şeyi olmayan örgütler. 10. ayrımın sonu, sayfa 130.